Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mordat 1401, Hicri Kameri 19 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 17 Ağustos 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kerbela Hamasetinde Kadınların Rolü ve Düzenli Hayat isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Meren'de müzakerelerin hedeflerinden biri anlaşmadan Amerika'ya ayrılmanın maliyetini arttırmak dedi. Ulyanov, İran'ın Avrupa'nın önerisine ilişkin talepleri son derece makul ifadesini kullandı. Mehdi Safieri bölgede transit ve ulaşımın güçlendirmesinin İran'ın önceliklerinden olduğunu söyledi. Türkiye'nin Halep hava saldırısında 15 Suriyeli asker öldü. Irak'ta Sadr yanlarının gösterileri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ukrayna'ya gidecek. Şimdi haberler.
Bugün 17 Ağustos, Irak'ta Devrek Saddam rejimi zindanlarındaki İranlı esirlerin serbest bırakılmalarının ardından İran'a girişlerinin yıl dönümüdür. Ağustos 1990'da İslami İran, Irak, Baş rejiminin korkunç hapishanelerinde yıllarca tutsak kaldıktan sonra İslami İran topraklarına adım atan esirlerin varlığına şahit oldu. Esirlerin yıllarca en şiddetli işkencelere maruz kaldıktan sonra dönüşü İran halkının düşmana karşı akıllı direnişinin sonucuydu. Esirlerin İslami İran'a dönüşü, Irak Baas rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta İran'ın Yemenli düşmanlarının aşırılıklarına karşı ilkelerin, ideallerin ve ısrarın üzerinde durmanın başarılarından biridir. Bu vesileyle İran'a karşı empoze edilen savaşta 8 yıllık ustan savunmanın gururlu özgürlük savaşçılarını almak için özel programlar düzenlenecek.
İran'ın nükleer müzakere ekibinin danışmanı Muhammed Merendi, müzakerelerin hedeflerinden birinin Amerika için anlaşmadan çekilmenin bedelini arttırmak olduğunu söyledi. Merendi, El Cezire televizyon kanalına verdiği demeçte, Amerika'nın gelecekte herhangi bir anlaşmadan çekilmesinin maliyetini arttırmanın amacı anlaşmayı güçlendirmek olan bir zorunluluk olduğunu ve bunun tüm taraflara fayda sağlayacağını söyledi. Merendi bu maliyet artışının yönlerinden birinin de nükleer veya ekonomik, siyasi ve yasal garantilerin varlığı olduğunu vurguladı. İran'ın nükleer müzakere ekibinin danışmanı, İran'ın ekonomik garantiden amacı yabancı şirketleri korumak ve onları Amerikan yaptırımlarına karşı desteklemek anlamına geldiğini açıkladı. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan müzakereler, İran müzakere ekibinin girişimleri sebebiyle ilerleme kaydetti. Ancak Joe Biden hükümetinin önceki Amerikan hükümetinin yasa dışı eylemlerini sürdürmesi ve azami baskı kampanyasının devamı bu ülkenin ciddiyetinde nükleer anlaşmaya dönmesi ve müzakere sürecini uzatması konusunda şüphelere yol açtı.
Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın Avrupa'nın nükleer anlaşmayı canlandırma önerisine ilişkin taleplerinin makul olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Ulyanov'un İran'ın Avrupa'nın nükleerine ilişkin taleplerine tepkisi, Bloomberg Haber kanalının Viyana görüşmelerine aşina olan ve Amerikalı yetkililerle temas halinde olan Avrupalı bir diplomattan aktararak Avrupa Birliği'nin İran'ın buna cevabı olduğunu bildirdiği bir dönemde geldi. İran, Avrupa Birliği tarafından sonra Viyana Anlaşması'nın son taslağına cevap olarak görüşlerini dile getirdi. İran 2000 pozisyonlarından da anlaşılacağı gibi Amerika'nın sözlerinde esnekliğini iki durumda ifade ettiği, ancak metinde yer alması gereken üç konuda farklılıklar var. En önemlisi ise İran'ın görüşünü güvence altına almak için Amerika'nın gerçekçiliğine bağlı olan nükleer anlaşmanın uygulamasının devamının garanti altına alınmasıyla ilgilidir. Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi'nin özel toplantısında bu konular ayrıntılı olarak ele alındı ve son olarak salı sabahı İran'ın tutumuyla ilgili görüşleri nükleer müzakerelerin koordinatörü olarak Avrupa Birliği'ne yazılı olarak verildi.
İran Dışişleri Bakanı İktisat İşler Yardımcısı Mehdi Saferi, İran'ın ekonomik diplomasisinde koridorların önemini vurguladı. Karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaştırma diplomasisi konferansına katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Mehdi Saferi, konferansın ikinci gününde özellikle denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerde koridorların ticaret ve ulaşımın teşvikinde rolü başlıklı toplantının konusuna değinerek, gelişmekte olan bir ülke olarak İran'ın transit konumunu ve bakış açısını açıkladı. Denize kıyısı olmayan ülkelerin ulaşım zorluklarına değinen Saferi, bölgedeki transit ve iletişim yollarının güçlendirilmesini İran'ın önceliklerinden biri olarak sıraladı ve şöyle dedi. İran'ın bölgesel ve bölge dışı ulaşımı teşvik etmeye yönelik bölgesel ve çok taraflı girişimlerde aktif ve etkin varlığı da bu sebeptedir. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi. Koridor sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ticareti genişletmek ve ulusal, bölgesel, küresel ekonomiyi güçlendirmek için bir zarurettir, araçtır. Koridorlar yoluyla ulaşımın iyileştirilmesi, ticaretin genişlemesine ve ülkeler ve topluluklar için sürdürülebilir ekonomik büyüme vesile olur. Safere'ye göre dünyadaki 32 gelişmekte olan ülkeden 8'i, yani Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ın İran'la ikili ve çok taraflı transit işbirliği bulunuyor.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Fas Körfez Askeri Eğitim Gemisi önümüzdeki 2 yıl içinde İran Deniz Donanma Filosu'na katılacak dedi. Tuğamiral Şehram İrani, donanma filosu için ekipman yapımında bilgiye dayalı şirketlerin kullanıldığını belirterek şunları kaydetti. Fars Körfez Askeri Eğitim Gemisi'nin bir buluğu tamamlandı ve yapımının sonraki aşamaları da tamamlanmak üzere. İranlı askeri yetkili Fatih Sınıfı Denizaltı hakkında şunları söyledi. Teknik ve donanım açısından tüm özellikleri bir araya getirildi. 2. ve 3. Fatih gemileri de yapılıyor dedi. İranlı amiral, 1000 kilometreden fazla menzile sahip seyir füzesinin kullanımına ilişkin olarak da şunları söyledi. Füze alanında tüm ülkeler kesinlikle daha uzun menzilli füzeler arıyor. Çünkü okyanus sahası geniş bir operasyon yarıçapına sahip. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı, Ortak deniz tatbikatı hakkında da şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti donanmasının önceliği Hint Okyanusu'nda kıyısı olan ülkeler, özellikle dost ve kardeş komşu ülkelerdir. Bunun yanında Hint Okyanusu dışındaki ülkeler ve Hint Okyanusu altındaki ülkelere davetler gönderilmiş ve çoğu tatbikata katılmaya hazır olduklarını beyan etmişlerdir.
İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisinin iktisadi işler danışmanı Afgan tarafının talebine göre İran'dan Afganistan'a mazot transit geçişinin 29 Ağustos'tan itibaren 2 ay daha uzatılacağını söyledi. Afganistan geçen yılın Ağustos ayında Taliban'ın iktidara geri dönmesinden bu yana uluslararası toplumun bu grubu resmen tanıma konusundaki isteksizliği ve bu ülkeyle işbirliği yapmaması sebebiyle çok zor ekonomik koşullarla karşı karşıya. İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan İşleri Özel Temsilcisi'nin ekonomi danışmanı Muhammed Mehdi Cavan Medkasap, dün İRNA Ajansı'na yaptığı açıklamada 29 Ağustos'a kadar Afganistan'a dizel yakıt transitinin gerçekleştirileceğini belirterek ancak akaryakıt geçişinin uzatılması Taliban geçici hükümeti yetkililerinin talepleri doğrusunda devam edecek dedi. İranlı yetkili şu anda Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık yönetimi sırasında çok düşük performansı ve bu ülkede gerekli ekonomik altyapının olmaması sebebiyle Afganistan'da alım gücü ve dolayısıyla ithalatın azaldığını söyledi. Cavan Mert Kasap, İran mallarının yüksek kalitesi ve uygun fiyatı Afgan tarafının iç pazar ihtiyaçlarını İran tarafından özellikle İran'daki özel sektörden teminini sağlamaya yönelik bu çekiciliğe vesile olduğunu söyledi.
İsveç'te asılsız bir iddia ile tutuklanan bir İranlı vatandaşın oğlu temyiz mahkemesine 40 günden az bir süre kala babası henüz kendisine verilen kararı okumayı başaramadı ve yeni bir avukat tutmasına da izin verilmedi dedi. 9 Kasım 2019'da İran vatandaşı Hamid Nuri evlatlık kızının ailevi anlaşmazlıklarını çözmek için İsveç'e gitmiş ve bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmış ve yaklaşık 32 aydır cezaevinde tutuluyor. Nuri İsveç savcılığı tarafından İran'da 34 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen olaylara karışmakla suçlanıyor ve bu davadaki davacılar çoğunlukla terör örgütü Halkın Münafıkları adlı terör örgüt üyeleridir. İsveç mahkemesi söz konusu terör örgütü üyelerinin asılsız iddia ve suçlamalarına dayanarak Nuri'yi 14 Temmuz'da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Erine göre İsveç'te gözaltında tutulan İranlı vatandaş Hamid Nuri'nin oğlu Mecid Nuri, babasının 1000 günden fazla hücre hapsinde kaldığını belirterek mahkemenin ve yargının babasının davasıyla ilgilenme yetkisinin olmadığını söyledi. İsveç mahkemesinin insanların insan haklarını nasıl ihlal ettiğine şaşırdığını ifade eden Mecid Nuri, polise ve mahkemeye katılanlarla görüştüğünü, hatta bazı İsveçli polis memurlarının babasının tedavisi için ona yapılan uygulamalardan üzüntülerini dile getirdiğini söyledi.
İran'ın güneybatısında Huzistan eyaletine bağlı Şelemçe sınırındaki Hüseyin-i Erbayin Karargahı'nın Halk Katılımı ve Konaklama Komitesi Başkanı, bu yıl 4 ülkeden 20 uluslararası grup Şelemçe sınırında Hüseyin-i Erbayin ziyaretçilerine hizmet etmeye hazırdır dedi. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda Müslüman ve diğer ilahi dinlerin takipçileri Necef kentinden ve diğer Irak şehirlerinden yürüyerek Kerbela'ya ulaşmışlardı. Hüseyin-i Erbayin Karargahı Halk Katılımı ve Konaklama Komitesi Başkanı Mekki Yazı'yı Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda Şelemçe sınırı önceki yıllarda olduğu gibi Erbayin günlerinde yabancı ziyaretçiler için tek sınır olacak dedi.
En son Şanghay sıralamasına göre İran ve Türkiye 11 üniversite ile Şanghay sıralamasında en fazla üniversiteye sahiptir. Şanghay sıralaması sonuçları Şanghay Jiatong Üniversitesi tarafından yayınlanan en güvenilir küresel sıralamalardan biridir. Bu sıralama ilk kez 2003 yılında uluslararası olarak yayınlandı ve o zamandan beri her yıl güncellendi.
Haber kaynakları Türkiye'nin hava saldırısında 15 Suriye askerinin öldüğünü bildirdi. İSNA'ya göre Türkiye'nin dün Halep'in doğu eteklerinde Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği bir dizi hava saldırısında 15 Suriyeli asker hayatını kaybetti. Sputnik yerel kaynaklardan alıntı yaparak verdiği haberde ön bilgiler Suriye ordusunda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, yaralıların bölgeye yakın hastanelere nakledildiğini gösteriyor dedi. Habere göre Salı günü Gazt milisleri ile Türkiye ordusu güçleri arasında şiddetli bir çatışma çıktı. Bunun sonucunda Kürt milisli güçlerin yakındaki topçu saldırısında bir Türk askeri öldü. 4 kişi de yaralandı. Ardından Türkiye Ayn el-Arab bölgesini havadan ve ayrıca İHA'larla saldırı başlattı.
Türkiye güvenlik güçlerinin operasyonlarında PKK üyesi 2 kişi öldürüldü. Türkiye terör örgütü listesine aldı. PKK ile mücadele bahanesiyle ülke içine yürüttüğü askeri operasyonların yanı sıra bu örgüte karşı Irak ve Suriye topraklarında da operasyonlarını sürdürüyor. Irak ve Suriye Türkiye'nin operasyonları ve saldırılarını kanuna aykırı olarak nitelerken Türkiye ise uluslararası yasalara aykırı olmasına rağmen saldırılardan geri adım atmıyor. TRT'nin verdiği habere göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tendürek Dağı'nda PKK'lı 2 kişinin de öldürüldüğünü, böylece buranın teröristlerden tamamen temizlendiğini bildirdi.
Irak'taki Sadr hareketi lideri Muqteda el-Sadr taraftarlarından önümüzdeki cumartesi günü yapılması kararlaştırılan gösteriyi ertelediğini duyurdu. Irak uzun süredir siyasi bir kriz yaşıyor ve parlamento seçimlerinin yapılmasından birkaç ay geçmesine rağmen henüz yeni bir cumhurbaşkanı ve başbakan seçilemedi. Irak haber ajansına göre Sadr hareketi lideri Muqteda el-Sadr dün bir mesajla cumartesi günü yapılacak gösterinin ertelendiğini duyurdu. Muqteda el-Sadr Twitter hesabından önümüzdeki cumartesi günü yapılacak gösterinin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini, ancak Irak halkının talepleri karşılanıncaya kadar oturma eyleminin devam edeceğini yazdı.
İşgal altındaki Kudüs kentindeki Filistin kaynakları, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'yı yıkmak için 3 yönlü planı ortaya çıkardı. Filistin El-Yom'a göre Kudüs'teki Filistinli kaynaklar Salı günü bu plan amacının caminin nihai çöküşü nedeniyle Mescid-i Aksa ve çevresini kazmak ve kademeli olarak çökertmek olduğunu duyurdu. Rapora göre bu plan 3 boyutlu olup ikisi Mescid-i Aksa surlarını daha fazla zayıflatma niyetiyle kazı ve Mescid-i Aksa'nın yıkılma amacına uygun olarak kazmaya devam edilmesini içermektedir.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisinin bir üyesi Yemen'de Amerika'dan çok sayıda asker ve teçhizatın bulunduğunu ve sadece görünüşte ateşkesi desteklediğini açıkladı. Yemen'de 2 aylık ateşkes 2 Nisan 2022'de başladı. 2 Haziran'da Birleşmiş Milletler'in Yemen İşleri Sorumlu Elçisi Yemen'de çatışan tarafların ateşkesi 2 Ağustos'a kadar uzatmaya kabul ettiklerini bildirmişti. Birleşmiş Milletler temsilcisi tarafların şimdi ateşkesin 3. kez uzatılmasını onay verdiklerini söyledi. Yemen Ensarullah Hareketi siyasi ofisi üyesi Ali El-Kahun El-Meyadin kanalına verdiği röportajı birçok Amerikan gücünün Sokotra bölgesine girdiğini belirterek Amerikalılar ateşkesi destekliyor gibi görünürken saldırgan davranıyor ve Yemen halkına karşı gerilimi tırmandırmaya hazırlanıyor dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı ile Rus savunma sanayi şirketleri arasında Sarmat adlı kıtalar arası balistik füzenin yanı sıra çeşitli silahların teslimatına yönelik anlaşmalar imzalandı. Moskova bölgesinde düzenlenen Armiya isimli 8. Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında çeşitli anlaşmalar imzalandı. İmzalanan anlaşmalar kapsamında Rus ordusu için Orlan 10, Orlan 30 ve Inhodes insansız hava araçları, kısa menzilli balistik füze sistemi, İskender M ve S-500 hava savunma sistemleri temin edilecek.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanlarıyla görüşmek üzere Ukrayna'nın Lviv kentine gidecek.
Rus şirketi Gazprom fiyatların kışa kadar %60 daha fazla artabileceği konusunda uyardı.
Ve son haberimiz, İran'ın genç serbest sporcuları Bulgaristan'ın Sofya kentte düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ilk 5 ağırlıkta altın madalya ve 3 bronz madalya kazandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın Avrupa Birliği'nin öneri metnine cevabı etrafında. İran Dışişleri Bakanı pazartesi günü yazılı bir şekilde Avrupa Birliği koordinatörünü vardığımız sonuç hususunda bilgilendireceğiz açıklamasının ardından İran'ın Avrupa Birliği'nin Viyana görüşmeleriyle ilgili öneri metnine cevap verdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dünkü paylaşımında Amerika esneklik gösterirse gelecek günlerde anlaşmaya varacağız. Onlar B planından söz ediyorlar ancak bizim de B planımız var dedi. Emir Abdullayan ayrıca karşı tarafın sözlü olarak İran'ın iki şartını kabul ettiğini de duyurdu. Ancak pazartesi günü Amerika bazı iddiaları tekrarlayarak yaptırımları kaldırmak için müzakerelerde sorumluluktan kaçınma prosedürünü bir kez daha başlattı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında kapsamlı ortak eylem planı durumunun mevcut suçlusu olarak Amerika'nın geçmişteki hatalarını telafi etmesi gerektiğinden söz etmeksizin şöyle dedi. İkili bir geri dönüşün tek yolu Tahran'ın COEP'le ilgili ikincil taleplerinden vazgeçmesidir. Amerikan makamları İran tarafını aşırı ve hırslı olmakla suçladığı bir sırada esasen koruma tedbirleri nükleer anlaşmadan veya İran'ın ek bir talebi olmadığı aşikardır. Çünkü kapsamlı ortak eylem planı COEP 2015'te İran'ın nükleer programıyla ilgili iddiaların sonlandırılması için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na bir siyasi taahhüt sunmuştu. Aynı zamanda Amerikalı yetkili Price, İran'ın COEP'i tam olarak uygulayamaması veya uygulamaya hazır olmaması halinde Amerika'nın maksimum baskısının başarısız politikalarına devam etmekte tehdit etti. Yaptırımlarımızı katı bir şekilde uygulamaya devam etmeye, diğer diplomatik baskıları kullanmaya hazırız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Washington'un taslak anlaşmayla ilgili cevabını Avrupa Birliği dış politika yetkilisine sunacağını da duyurdu.
Viyana'daki müzakerelere kaldıran son yaptırım turundan önce Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi Joseph Borrell, kapsamlı ortak eylem planının COEP'in yeniden canlandırılması için bir taslak metin hazırladığını duyurdu. Üst düzey Avrupalı diplomat hazırladığı metnin mümkün olan en iyi anlaşma olduğunu ve kararların şimdi verilmesi gerektiğini iddia etti. Bu açıklamalardan 5 gün sonra İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakri Keni, İran heyetinin müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının önünü açmak için önerilen şekil ve içerik fikirlerini sunduğunu vurguladı. Bu cümle İran tarafının batılı ülkeler tarafından sunulan taslağın yükü altına girmediği ve sadece İran'ın COEP'ten ekonomik çıkarlarını garanti eden bir anlaşma imzalayacağı anlamına geliyordu. İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerin başından beri istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu her zaman ilan ettiğini, ancak bu konuda milli çıkarların kırmızı çizgilerini geçmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İran ayrıca müzakereden taraflara bir anlaşmaya varmaları için öneriler ve pratik girişimler sundu. Hatta gereken tüm esneklikleri gösterdi. Dolayısıyla Amerikan hükümetinin İran'ın mantıklı ve ilkeli taleplerini hala kabul etmemesi ve başarısız yaptırım politikasına devam etmesi Beyaz Saray'ın müzakerelerde sonuca varma konusundaki ciddiyetsizliği bir başka işareti olarak değerlendirilebilir. İran İslam Cumhuriyeti açısından olası herhangi bir anlaşma, gelecekte İran'a karşı her türlü baskı kaldırıcını kaldırmalı, yaptırımların kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kaldırılmasını ve İran milletinin çıkarlarını garanti etmelidir. İran Dışişleri Bakanı önümüzdeki günler nükleer anlaşma için önemli günler olduğunu vurgulayarak, Amerika esneklik gösterirse önümüzdeki günlerde anlaşma noktasına geliriz. Ama olmazsa dünyanın sonu gelmez. B planı diyorlar, bizim de B planımız var. Bu sorunun tüm tarafların gerçekçi olacağı müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak siyasi çıkmazının karmaşık bir hal alması etrafında. Siyasi gruplar ve kesimlerin sokakları geçit alanına dönüştürme kararıyla beraber Irak siyasi arenası daha karmaşık bir hale geldi. Son 10 ayda Irak 2021 parlamento seçimlerinin sonuçları sebebiyle siyasi bir çıkmaza girdi. Hiçbir grup ve müttefikleri seçimlerde kendilerine cumhurbaşkanı ve başbakanı atama kapasitesi sağlayacak sandalye kazanamadı. Dolayısıyla yeni iktidar düzeninin konuşup siyasi uzlaşmaya varmaktan başka yolu kalmadı. Ancak gruplar arasındaki ayrışma ve ihtilaflar Irak'ta diyalog yolunun fiilen kapanmasına neden oldu ve Irak'ın Saddam rejiminin çöküşünden sonra ülke en uzun siyasi çıkmaza girdi. Son günlerde Irak'ta iki konu daha fazla ön plana çıktı. Erken parlamento seçimlerinin yapılması tartışmaları ve sokak kamplarının kurulması en çok dikkat çeken siyasi arena gelişmeleri oldu. Hem erken seçim yapılması hem de taraftarların sokağa çıkması ve kamplar kurması Sadr hareketi tarafından önerildi ve uygulandı. Son seçimde 73 sandalye kazanan Sadr hareketi kendi isteklerine göre yeni bir iktidar kuramayınca meclisten çekildi ve bu hareketin lideri Muqtada Sadr siyaset sahnesinden çekileceğini açıkladı. Erken parlamento seçimlerinin yapılması önerisinin gündeme getirmesi bu hareketi ve liderini Irak siyaset sahnesinde yeniden ortaya çıkarma girişimi gibi görünüyor. Bu yeniden ortaya çıkma aynı zamanda erken seçimlerde daha fazla sandalye kazanmak ve yeni düzenlemede bir önceki hedefin sağlanması için zemin hazırlamakla ilgili. Erken seçim planı Irak'taki diğer bazı siyasi gruplar tarafından kabul edildi ancak eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin de aralarına bulunduğu bazı akımlar ve şahsiyetler bunu reddetti ve Irak'taki diğer grupların hedef ve siyasetlerinin diğer gruplar tarafından kabul görmemesi halinde ve siyasi tekelin ortadan kaldırılmaması halinde erken seçimlerin bile siyasi çıkmazdan çıkışa yol açmayacağını ve ülkeye sadece ekonomik bir maliyet getireceğini vurguladı.
Sadr hareketi erken genel seçim talebini pekiştirmek için taraftarlarını sokaklara indirmeyi ve toplumsal destek ve tabanını göstermeye yöneldi. Buna göre önümüzdeki cumartesi için milyonluk bir miting çağrısında bulundu. Bu eyleme karşı Şii koordinasyon çerçevesi istikrar ve güvenliğin savunulması ve Irak'ın yönetim kurumlarına saygı gösterilmesi için milyonlarca destekçisinin toplanması için bir çağrı yaptı. Kuşkusuz bu davranış biçimi sadece siyasi çıkma çıkışa yol açmamakla kalmayacak, aynı zamanda bu siyasi sorunların yoğunluğunu daha da artıracaktır. Aynı zamanda bu durum Irak düşmanları için medya güçlerini kullanarak Şii akımlarını ve koordinasyon çerçevesini suçlu göstermeye devam etmelerini sağlayacak. Bu bağlamda Irak'ın Asayib Ehli Halk Hareketi Sekreteri Gays el-Hazali Iraklı gruplara yönelik şu açıklamada bulundu. Bütün samimiyetimle ve tam bir ısrarla sizden tartışma veya gerilim yolunu derhal terk etmenizi rica ediyorum. Hepimiz kardeş kalacağız, düşmanımız da bir. Gerilim ve kriz yaratma ortak düşmanın çıkarlarından başka bir şeye hizmet etmez. Bizi pusuda bekleyen düşman var. Irak'ın şu anda ihtiyacı olan grupların siyasi rasyonalitesi, ayrıca ulusal çıkarları mevcut çıkarların üzerine koymasıdır. Bu hedefe ancak siyasi diyalog yoluyla ulaşılacağında şüphe yoktur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Murdat 1401, Hicri Kameri 19 Muharrem 1444 ve Miladi 17 Ağustos 2022 Çarşamba. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Muharrem 61'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mutahhar aile fertleri ve diğer Kerbela şehitlerinin ailelerinden oluşan Kerbela esirleri kafilesi Irak'ın Kufe kentinden Emevi hükümetinin başkenti Şam'a gittiler. Bu esirler özellikle İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın en değerli ailesinin şehadetleri ve Kufe'deki en zorlu şartlara rağmen cesaretle ve dirayetle Yezid bin Muaviye'nin aleyhine ifşaatlarda bulundular ve Kufe halkını Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam karşı savaşa katılmaları ve bu cinayete yönelik sessiz kalmalarından dolayı azarladılar. Kerbela esirlerinin Kufe'de bir hafta kalmaların sonunda bu kent halkı çok pişmandılar ve hatta halkın Kufe hükümdarı Ubeydullah bin Ziyad'a karşı kıyam etmesinden kuşku ediliyordu. Bu yüzden bin Ziyad Kerbela kıyamı şehitlerinin ailelerini Şam'a gönderme kararı aldı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Murdat 1369'da esir takası sırasında Irak'ın devrik rejiminin tutsağı olan ilk esir kafilesi İslami İran topraklarına ayak bastı. İki ülke esirlerinin serbest bırakılması Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı bildirisinin uygulanması için İran-Irak arasında barışın sağlanması yönünde gerçekleşti. Kuveyt'i işgal ettiği için baskı altında olan Saddam 1975 Cezayir Anlaşması'nı kabul ettikten sonra esirlerin serbest kalması ve uluslararası sınırların gerisine tamamen çekilmesini kabul etti. İran'da Irak arasında savaş boyunca İranlı esirler Saddam rejiminin gizli komplolarında çok zor ve tahammül edilemez şartlarda kalıyordu ve Saddam görevlilerinin vahşice işkencelerine rağmen inkılaba ve İran İslam Cumhuriyeti düzenine olan bağlılıkları asla eksilmedi. Bu yüzden bu esirler İran İslam Cumhuriyeti kültüründe gazi olarak adlandırıldı. Irak'taki kamplarda İranlı esirlere karşı insanlık dışı uygulamalara başvurulduğu halde İran'da Iraklı esirlere yönelik İslami temeller ve insani kurallara uygun olarak davranıldı. Bu yüzden 7000 Iraklı esir İranlı'nın onlarla iyi davranmaları ve Irak'ta dikta Saddam rejiminin uyguladığı baskıcı düzenden dolayı uluslararası Kızıl Haç denetimiyle İran'a sığındılar. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Murdat 1360'da İran'ın ehli sünnet mücahitlerinden ve din alimlerinden Molla Salih Hosrevi inkılap karşıtı unsurlarınca suikasta uğradı. İslam inkılabının zaferinden önce ehli sünnet mücadeleci din alimlerinden olan Molla Salih Hosrevi Pehlevi rejimine karşı ve İslam'ın savunulması ve İslami vahdetin sağlanması için büyük çabaları harcadı ve bu yolda Tahran ve Senendeç kentlerindeki zindanlarda ağır işkenceleri tahammül etti. Molla Salih Hosrevi nihayet Senendeç camisinde akşam namazını kıldırdığı bir sırada inkılap karşıtı unsurlarınca hedef alındı ve evladıyla birlikte şehit düştü. ...17 yıl önce bugün 12 Ağustos 2005 yılında soykırımcı İsrail rejimi askerleri Gazze şeridini 38 yıl işgal etmeleri ardından bu bölgeyi tamamen terk etti. Gazze şeridi son yıllarda işgal altındaki bölgelerde direniş ve dik duruş simgesine dönüşmüştür. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Zenginin malı, fakirin vergisi.
Yeni Asya.
Tarımda üfe %157.9.
Yeni Çağ.
Bahçeli hakkında flash erken seçim iddiası. Çağrı yapıcı tarih ve yer verildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert 15 Ağustos tarihli Karar gazetesinde Kılıçdaroğlu seçilir mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu siyasetin en popüler sorularından biri. Ben cevabını bilmiyorum ama cevabı hakkında sesli düşünebilirim. Anketler halkın oy verme eğilimlerini gerçekten yansıtıyorsa CHP lideri Kılıçdaroğlu seçenekler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek en zayıf aday. Seçenekler kim? Öne çıkanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İyi Parti lideri Akşener'in de adı geçiyor ama Akşener ben başbakanla adayım diye kendisini sınırlayan bir beyanda bulunduğu için hesap dışı bırakılıyor. Sadece kendi partileri Akşener'in cümlesine mutlaka ben aday değilim anlamı yüklemek gerekmediğini, başka yorumların da mümkün olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Muhalif muhitlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu olduğunda şuna benzer bir cümle kullanılıyor. Siyasi hırsı yok. Diğer muhalif siyasilerle birlikte çalışmaya özen gösteriyor. Helalleşme çıkışı doğru bir çıkış. Şu ana kadar muhalefet içindeki koordinasyonu sağlamakta da başarılıydı. Aslında geçiş dönemi için en uygun aday. Fakat seçilemez. Paragrafın sonundaki fakat seçilemez cümlesi nezaketen fakat seçilme şansı aza dönüşebiliyor. Tamam, o seçilemezse Mansur Yavaş aday olsun. Açık ara seçiliyor ama Mansur Yavaş konuşmuyor. Şu ana kadar konuşmadığı, işine baktığı için insanlar ona meyletti. Konuşunca İbre Erdoğan'a dönebilir. Ayrıca Yavaş'ın aday olması Kürt seçmeni motivasyonunu eksiltebilir. Peki Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu'nun Kürt seçmenle arası iyi. Karadeniz'den de oy alır. Ancak Rize ve Trabzon gezilerinden sonra CHP içinde biraz yıpratıldı. Bir de afet zamanları ne yapıp yapıp tatilde yakalanıyor. Erdoğan'ın kaybetme ihtimali var. Kılıçdaroğlu'nun da kazanma ihtimali var. Doğruya yakın. Ama bu da nihayet bir tahmin. Üstelik 3 ihtimalli maç lafına benziyor. Biraz açabilirim. Erdoğan'ın kaybetme ihtimali var. Çünkü sınırsız yetkiyle Cumhurbaşkanı seçildi fakat ekonomi yönetmeye muvaffak olamadı. Yolsuzluklar. Vatandaşın yolsuzluğa alıştığına kanaat getirmiş olabilir. Yargı bağımsızlığı. Bunu da millet pek umursamıyor. Umursayanlar zaten muhalefete oy veriyor. Yolsuzluğu yadırgamanın rahatsızlık verdiği adaleti umursamanın dava şuuruyla çeliştiği bir mevsime gelmişiz. Ne tuhafız değil mi? Ama ekonominin dar gelirler aleyhine bozulması insanların tercihleri üzerinde doğrudan etki yapabiliyor. Vatandaşın arasında tam yetkili bir cumhurbaşkanının varlığından memnun olanlar vardır. Fakat bu durumdan sıkılanlar da vardır. 2018'deki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan %52,59 oy almıştı. 50'den sonraki %2,59 oy yer değiştirse seçim tersine dönüyor. Yani 1,5 milyon sıkılan seçmen iktidarı değiştirebiliyor. Demek ki mümkün Erdoğan'ın seçim kaybetmesi. Kaybetmesi mümkünse kazanması da mümkündür. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali ne?
Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali Erdoğan'ın kaybetme ihtimalinin içinde gizli. Ya kaybetme ihtimali, nesillerdir CHP'ye oy vermeyen fakat AK Parti ile de araları açılan seçmenler Kılıçdaroğlu aday olunca kendilerini eski mahallelerine dönmek zorunda hissedebilir. Yani durum ortada. Bence vakit varken taraflar kendi tedbirlerini alsın.
Mehmet Kara 15 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Demek ki ikazlara kulak vermek gerekiyormuş" başlıklı yazısına yer veriyor. Hayat pahalılığı her geçen gün dayanılmaz boyutlara gelirken iğneden ipliğe gelen zamlar daha bir ay önce asgari ücrete, memur ve emekliye yapılan zamları alıp götürdü. Una ve şekere bir yılda %400, ekmeğe %360, sebze ve meyveye %200'lerin üzerinde zam geldi. Elektriğin maliyeti %500 arttı. Son bir yılda benzin %167, motorun %221, LPG %163 zamlandı. Maaşın 1/3 vergilere gidiyor. Hatta işsizlik maaşından bile vergi alınıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomide durum böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılındaki bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon %30'u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecek. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu? Sözleri akıllara geldi. Evet, oldu. Dolar 18, enflasyon %80 oldu. Bir tek doğru olan şey bankalar tökezlemedi. Kârlarına kâr kattılar. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan, bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz ifadelerini de kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmi olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde dolar 4,5 lira, euro ise 5,3 lira civarında işlem görüyordu. Enflasyon %16 seviyesindeydi. Gelinen noktada dolar 4 kat, enflasyon o da resmi 5 kat arttı. İktidar muhalefete kulak verdikçe millet kazanıyor. Demokrasilerde muhalefet olmazsa olmazdır. Muhalefet olmazsa sistemin adı da demokrasi olmaz. Muhalefet en tabii hak olarak denetleme görevini yapar. Yanlışları söylemek görevidir. İktidarın yapamadığı, eksik bıraktığı konuları hatırlatır. İktidar muhalefetin bunları söylemesinden rahatsız olmak yerine bundan memnuniyet duymalıdır. Burada öyle olmuştur. Bu politikalarla giderseniz enflasyon %30'u bulur, döviz 10 lira olur demiştir. Görüleceği üzere az bile söylemişler. Muhalefet şimdi de ikaz ediyor. Hiç değilse şimdi bu seslere kulak verilsin. Hükümet bu sene enflasyondan ümidi kesti. Düşüş için Şubat-Mart aylarını işaret ediyorlar. Merkez Bankası ise neredeyse her ay enflasyon tahminini yükseltiyor. En son olarak %42,8'den %60,4'e çıkardı. Görülen o ki bu rakam da tutmayacak. Tahmini yine yükseltilecek. Nebati Temmuz enflasyondan sonra kontrol altına aldık derken göreve geldiğinde enflasyonun %21,3 olduğunu, şimdi ise %79,6 olduğunu unutmuş olmalı.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 15 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bunun vebali kimin?" başlıklı yazısına yer veriyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'e düşürdü. Bunun bir altı C notu ve orası artık değerlendirilmeye bile alınmayacak kötülükte bitmiş tükenmiş ülkeler. Oraya düşen uzun bir süre çıkamıyor çünkü adamlar seni artık dikkate bile almıyor. kredi notu düşerse ne olur? O ülkeye yatırım gelmez. O ülkenin borsasına para girişi olmaz. O ülkenin tahvillerine talep olmaz. Olsa bile normalin 3-5 katı faiz verirsiniz. O da vergilerinizin yatırıma değil faize gitmesi anlamına gelir. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye göz göre göre kayıp gidiyor. Saçma sapan ve dünya iktisat tarihinde görülmemiş, duyulmamış ve uydurulmuş bir teoriyle ülke ekonomisi yöneltiliyor. Faize karşıyım, nas var diyorsun ama bu sözünden dolayı tüm zamanların en yüksek faiziyle borçlanıyorsun. Milletin boğazından, yediğinden, içtiğinden aldığın yüksek vergiyi rantiyecilere veriyorsun. Bütün dünya ile kavga edip bir sente bile muhtaç olup düşman olduğun Araplardan 3 kuruş gelecek diye seviniyorsun. Türkiye neden böyle oldu? Türkiye niçin bu duruma düştü? Dahası Türkiye'yi bu duruma düşüren insanlara halen destek veren kişiler muhakeme yeteneğini o kadar kaybetti mi? Çünkü halen sokak röportajlarına baktığınızda adeta düşmanca bir savunma gereği duyan, dünyadan haberi olmayan, dünyanın en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu sanan, Amerikan uçaklarının Türkiye tarafından yapıldığına inanan bir kesim var. Dahası tüm dünyanın Türkiye'yi kıskandığını düşünen bir kesim. Neredeyse tüm iktisatçıların Türkiye'nin uçuruma doğru sürüklendiğini söylemesine rağmen Merkez Bankası'nın politikasının bile ne olduğunu bilmeyen bir kesim Türkiye'yi cennet sanıyor. Marketlerde her geçen gün artan fiyatın zincir marketler tarafından yükseltildiğini düşünüyor. Amerika ve Avrupa'da 8, bizde 80 olan enflasyonun tüm ülkelerde yüksek olduğuna inanıyor. Bu insanlar AKP'ye inanıyor ve destekliyor olabilir ama Moody's'in son not düşürmesiyle bir şey gördük ki Türkiye artık uçuruma sürüklenmiyor, uçurumdan düşüyor. Bundan sonra ağır bir fatura çıkacak. Batı'nın bizi kıskandığını düşünen o kesim bu faturayı ödemeyecek. Çünkü ömrü yetmeyecek. Kendilerinin körü körüne inanmasının ve onun desteğiyle uygulanan bu vahim ekonomi programının faturasını çocukları, hatta torunları ödeyecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hamasetinde kadınların varlığı.
Kadınların Kerbela olayındaki direniş ve tahammül gücü Aşura'nın verdiği derslerden biridir. Onlar Hüseyin'in hak ve adaletin mazharı, Yezid'in ise batılın açık göstergesi olduğunun farkındaydılar.
Batıl güç ve kuvvete sahip olarak hak izleyicilerini yok edebilirler. Fakat hak taleplik duygusunu asla yok edemezler. Zira hak taleplik her zaman canlı ve belirgin bir şekilde tarihin sayfalarında kendini göstermektedir. Bu konuda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Kerbela büyük bir çöl değil, fakat bu topraklarda yaratılan hamaset, ahlak, iman ve liderlikten namaz, emri bil maruf ve nahyi en münker, sabır, dostluk ve fedakarlık kadar olan dinin temel göstergelerinin hepsini içinde barındırmakta. Aşura'da hamaset yaratanların sayısı az olmasına rağmen birkaç aylık bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek hepsi bu hamasette üstlendikleri önemli rolleri büyük bir başarıyla ifa ettiler. Aşura olayının geniş çaplı boyutlarında Yüce Allah kadınlara özel bir inayette bulunarak onun da bu muazzam olayda üstlendiği ağır sorumluluğu en iyi şekilde kendi gücüyle gerçekleştirme ve hak yolunu savunmayı başkalarına öğretmesini sağladı.
Kerbela'da azizlerinin şehadetine rağmen bir eş, anne, kardeş veya evlat gibi çeşitli rollerini en üst düzeyde ifa eden kadınlar, gelecek kuşaklardaki kadınlara maddeciliğin kuru ve sert kültüründen kaynaklanan sevgisizlik ve şiddet dalgalarını kendi direniş ve fedakarlıkları ile çeşitli alanlarda kırarak dini açılardan dünyaya yeni bir bakış açısı sunmayı başardılar. Kerbela'daki Müslüman kadın gereken bilgi, bilinç ve şuura sahip olduğunu dünyanın gözleri önüne sererken, kadın hakları savunuculuğuna soyunanların düşüncelerinin tam tersini, toplumun gerçekleri ve siyasi sorunlardan hiç de uzak olmadıklarını ispat ettiler. Aşura hamaseti, desteğe ihtiyacı olmadığı gibi İmam Hüseyin aleyhisselam ve sahabesinin en iyi destekçileri ve hamisi olduğunu, bu moral ve duygunun ise iman, bilinç ve sorumluluk sahibi olmalarından kaynaklandığını dünyaya göstermiş oldu.
Neyneva çölünde hak ile batıl savaşında Resulullah'ın haremini savunmak için aşk ile meydana inen gençlerle birlikte kadınlar kalıcı hamasetler yarattılar. Orada hazır bulunan anneler gençlerine savaş kıyafeti giydirmenin ardından onların şahadetini izlediler. Düşmanlar onların başlarını kesip tahkir etmek için annelerine doğru atarken Allah yolunda verdikleri şeyi geri almayacaklarını söyleyerek yine hakir düşmanı rezil edenler yine anneler idi. Söz konusu cesur kadınlarından üçü İslam peygamberinin sahabelerindendi.
Genç ve güçlü Amr bin Cunade, şehit babasıyla vedalaşmasından yaklaşık bir saat geçiyordu. Annesini sakinleştirmek için yanına gitti, fakat annesi oğluna hitaben şöyle dedi. Oğlum, annenin yanından kalk, meydana in ve peygamberin evladının gözleri önünde düşmanla savaş ve Hüseyin'e yardımcı ol. Amr savaş meydanına inmek isteyince İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu gencin babası şehit olmuştur. Belki onun ölümü annesi için ağır gelebilir. Amr bir cunade imama karşılık vererek, annem babam sana feda olsun. Annem bana savaş meydanına inmemi ve senin yolunda savaşmamı emretmiştir dedi.
Amr daha sonra düşmana karşı meydan okumaya başlar ve şöyle haykırır. Benim rehberim Hüseyin'dir, en iyi rehber. Hüseyin, peygamberin gönlünün sevinç kaynağıdır. Hüseyin, Ali ve Fatıma'nın evladıdır. Onun gibi bir rehber tanıyor musunuz? Yüzü tıpkı güneş gibi aydındır. Alnı tıpkı dorunay gibi parlaktır.
Amr bir cünade daha sonra cesur bir şekilde düşmanın saflarına dalarak birkaçını öldürdü. Fakat kafir askerlerden birkaçı onu çevreleyerek şehit ettiler. Daha sonra kesik başını İmam Hüseyin aleyhisselamın ordusuna doğru attılar. Amr'ın annesi hemen öne çıktı ve oğlunun kesik başını kucağına alarak "Aferin sana oğlum, ey benim göz nurum" diyerek oğlunun başını düşmana doğru atıp "Allah yolunda verdiğimiz bir şeyi geri almayız" dedi. Ardından bu azimli ve sabırlı kadın çadırlardan birinin direğini yerinden sökerek düşmana saldırdı ve hatta iki kafiri öldürdü. Fakat İmam Hüseyin hemen arkasından koşarak ondan çadırlara dönmesini isteyince o da kabul edip savaş meydanından çekildi.
Yüz binlerden oluşan düşman ordusu imam ve 72 ashabını her an daha da sıkıştırıyor ve imam yarenlerinden her biri cesurca savaşarak şehit oluyorlardı. Sıra Abdullah bin Ümeyr'e geldi. Bazı kaynaklar ondan Vahab bin Abdullah olarak da söz ediyor. Güçlü kasları ve uzun kolları olan Vahab, İmamdan savaş meydanına inmek için izin aldı ve tek başına düşman ordusuna saldırdı ve birkaçını da helak etti. Daha sonra annesinin yanına giderek acaba kendisinden razı olup olmadığını sordu. Annesi karşılığında ancak Hüseyin nezdinde ve ona yardım etmek için öldürülürsen senden razı olurum dedi. Vahab bin Abdullah tekrar savaş meydanına geri döndü.
Allame Meclisi şöyle yazıyor. Bu Müslüman genç Ömer Saad'ın ordusundan 24 cesur askeri öldürüp 12'sini de yaralanmanın ardından esir düştü. Onu Ömer Saad'ın yanına götürdüler. Saad onun ne kadar cesur ve güçlü olduğunu hayretler içinde söylemenin ardından eşine rastlanmayan korkunç ve kasvetli bir şekilde şehit etti. Abdullah'ın eşi hemen onun başı ucuna gidip yüzündeki tozları silerken "Cennet sana helal olsun" dedi. Fakat düşman ordusunun kasvetli ve hunhar komutanlarından Şemr bin Zilcevşen kölelerinden birine emir vererek kadının kafasına bir tokmak ile vurmasını ister. Kadın başından aldığı darbeyle anında şehit oldu. Böylece Kerbela Hamasetinin ilk şehit kadını oldu. Küfür ordusu Abdullah'ın da başını kesip annesine attılar. Fakat o da oğlunun başını öpüp düşmana geri attı. Ardından düşmana saldırıya geçmek istedi. Fakat İmam Hüseyin bu hassas anlarda müdahalede bulunarak ona geri dönmesini, zira cihadın kadınlara farz olmadığını söyledi ve "Sen ve evladın benim ceddim Muhammed ile cennette yer aldınız. Allah senin umudunu kesmesin" diye buyurdu.
Kadınların Kerbela olayındaki direniş ve tahammül gücü Aşura'nın verdiği derslerden biridir. Onlar Hüseyin'in hak ve adaletin mazharı, Yezid'in ise batılın aşık göstergesi olduğunun farkındaydılar. Batıl güç ve kuvvete sahip olarak hak izleyicilerini yok edebilirler. Fakat hak taleplik duygusunu asla yok edemezler. Zira hak taleplik her zaman canlı ve belirgin bir şekilde tarihin sayfalarında kendini göstermektedir. Bu yüzden yüreklerinde büyük acıya rağmen hakkı savunmak ve imamın üzülmemesi için evlatlarıyla vedalaşırken ağlamamaya çalışırlar. Onlar çocukları mücahitlerden uzak tutmaya çalışıyorlardı. Böylece çocukların sabırsızlığının cesur İslam askerlerinin direnişi kırmasını veya hatta sarsmasını engellediler.
Evlatları ve eşlerinin kanlı ve parçalanmış cesetleriyle karşılaşan tarihin bu yüce kadınları, imam üzülmesin diye imamın önünde ağlayıp feryat etmediler. Hatta İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kaç aylık bebeği Ali Asgar, şehit olunca annesi Rubab geride kalmaya çalıştı. Böylece imam onun yaşlarla dolu gözlerini görmedi. Bu kadınlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin evladının yanında yer almaktan gurur duyuyor ve bu yüzden de Allah'a şükrediyorlardı. Kadınlar Kerbela'da velayeti olan aşkın coşkulu pınarını gözler önüne serdiler.
Muhterem dinleyiciler, Aşura Masretinde Kadınların Varlığı isimli programımızın ikinci bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerini öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatma da çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir. Çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar, yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ila 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu, ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmede, soru sormada, sohbet başlatmada, fikir ve duygularını ifade etmede yanlış bir şey olmadığına dair güvence vermektir. Diğer insanlara saygılı bir şekilde hayır demekte yanlış bir şey yoktur.
Bu alandaki bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'ın nükleer müzakere ekibinin danışmanı Merendi, müzakerenin hedeflerinden birinin Amerika-Çin anlaşmadan çekilmenin bedelini artırmak olduğunu belirtti. Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, İran'ın Avrupa'nın nükleer anlaşmayı canlandırma önerisine ilişkin taleplerinin makul olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı İktisadi İşler Yardımcısı Mehdi Safari, İran'ın ekonomik diplomasisinde koridorların önemini vurguladı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Fars Körfezi askeri eğitim gemisi önümüzdeki 2 yıl içinde İran Deniz Donanma Filosu'na katılacak, dedi. İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi'nin İktisadi İşler Danışmanı Afgan tarafın talebine göre İran'dan Afganistan'a mazot transit geçişi 29 Ağustos'tan itibaren 2 ay uzatılacak, dedi. En son Şanghay sıralamasına göre İran ve Türkiye 11 üniversiteyle Şanghay sıralamasında en fazla üniversiteye sahip. Haber kaynakları Türkiye'nin hava saldırısında 15 Suriye askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye güvenlik güçlerinin operasyonlarında PKK üyesi 2 kişi öldürüldü. Irak'taki Sadr hareketinin lideri taraftarlarının önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştireceği gösteriyi erteledi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.